Ayrım 32.
Mecliste çok kimseler, eğer çeteler ortadan kalkarsa, ordusuyla baş başa kalan Mustafa Kemal'le baş edilemeyeceği fikrindeydiler. Cephe komutanlığından pek kuşkulanan Ethem'in kendi anlattığı şu olay, o günlerdeki havayı pek iyi kavratmaktadır. 15 kadar muhafızımla ve doktorumla trene binerek Kütahya'dan Eskişehir'e gittim. Maksadım cephe komutanıyla karşı karşıya anlaşmazlıkları görüşmekti. Bundan sonra da Ankara'ya gidip Mustafa Kemal Paşa ile konuşacaktım. Pek uygunsuz giden işlerin bir yola girip giremeyeceğini anlamak istiyordum. Akşamdan önce Eskişehir'e vardım. Kendi yerimde dinlenirken Kuvayi Seyyare'de Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi çıka geldi. İzinli olarak Eskişehir'de bulunuyormuş. Kendisine şu emri verdim. Git bak, İsmet Bey karargahında ise kendisini gör. Görüşmeye geleceğimi haber ver. Yüzbaşı gitti, bir saat sonra geldi. Güneş batmıştı. Bana şu cevabı getirdi. Karargah komutanını gördüm. Ordu komutanının işi varmış. Bu akşam kimseyi almayınız diye emir vermiş. Yarın gelirlerse görebilirler dedi komutan. Bu cevap beni büyük hayrete düşürdü. Düşünceye daldığımı gören ve henüz ayakta duran yüzbaşının şu sözleriyle uyandım. Efendim, Kuvayi Seyyaremizin ordudaki irtibat zabiti ile dün konuşmuştum. Onun söylediğine göre İsmet Bey bugünlerde hastaneden çıkmış, Kuvayi Seyyare subaylarına rastladığı zaman onlara hakaret etmek için bahane arıyormuş. Ben de karargah subayından nezaketsizce bir muamele gördüm. Bu sözler acısı altında inlediğim hastalığın gerdiği sinirlerim üzerinde öyle bir kırbaç tesiri yaptı ki hiçbir taraftan ciddilik ve samimilik eseri görmediğim bu ortaklık hayatına bir son vermeliyim. Bu artık kaçırılmayacak bir fırsattır. Yeter ki İsmet Bey'le buluşayım. Hele beni hafife aldığını göreyim diye düşündüm ve içimden böyle bir hal karşısında ne yapacağıma da karar vermiştim. Oturduğum yatağımdan fırladım. Arkadaşlarıma arkamdan gelin dedim. Hep birlikte sokağa fırladık. Karargah oturduğum eve uzak değildi. Yürürken en güvendiğim arkadaşlardan ikisine bazı direktifler verdim. Karargah kapısına yaklaştık. Çifte nöbet bekleyen askerler emir almış olacaklar ki, ''Yasaktır efendim, nöbetçi subayına haber verelim.'' dediler. Birisi zili çalmak istediyse de önlendi. Nöbetçilerin yanına arkadaşlarımdan dördünü bırakarak ötekilerle nizamiye kapısından içeriye daldım. Bu atakla İsmet Bey karargahının kapısı bizim elimize geçmiş demekti. Hızla İsmet Bey'in bulunduğu ikinci kata çıktık. Yaver ve kurmaylar odasının kapısına bakan merdivenin başına iki nöbetçi diktikten sonra kendimi koridorun sonundaki komutanlık odasının kapısında buldum. Odanın kapısını vurmakla açıp içeri girmekliğim bir oldu. Arkadaşlarımı koridorda bıraktım. İsmet Bey koltuktaydı. Karşısında ayakta Levazım subayı duruyor, yüksek sesle kendisine bir şeyler söylüyordu. En son işittiğim kelimeler Kuvayi Seyyare'ydi. İsmet Bey beni görünce şaşırmış halde ayağa kalkarak kısa bir duraklama geçirdi. Sonra gergin adımlarla bana doğru geldi. Yüzündeki şaşkınlık gülümsemeye çevrilmişti. Ellerimi tutarak, nabzımı yoklayarak, kollarımı okşayarak ''Ne vakit teşrif ettiniz? Sizi ateşli ve sıkıntılı buldum. Rahatsızlığınız nasıl?'' diye beni masaya doğru çekti. Karşı karşıya oturduk. İsmet Bey'e, ''Beyefendi izin veriniz de Levazım reisiniz bizi yalnız bıraksınlar.'' dedim. İsmet Bey'in işareti üzerine reis elindeki kağıtları masanın üzerine bırakarak çıktı. Ben hemen şunları söyledim. ''Samimilikten eser kalmayan aramızdaki münasebetlere son vermeye geldim.'' Şu günlerde aleyhimdeki maskeli ve maskesiz hareketlerden maksat nedir? Eğer bana ve Kuvayi Seyyare'ye ihtiyaç kalmamışsa açıkça söyleyin, hemen dağıtayım. Görüyorsunuz ki hastayım. Kafaca, vücutça dinlenmeye ihtiyacım var. Ben sizinle açık görüşüyorum ve böyle cevap vermenizi istiyorum. İsmet Bey, Allah şu fesatçıların cezasını versin dedi. Samimi söylüyorum ki ben sizi Fuat Paşa'dan daha çok seviyorum. Emin olunuz, memleket müdafasında size ve kuvvetlerinize lüzum kalmadığı inancında değilim. Fakat görüyorum ki bire bin katan nifakçılar sizi hakkımda şüpheye düşürmüşler. Bütün bu anlaşmazlıkların eskisi gibi ortadan kalkmasını istiyorum. Ben sizin gibi arkadaşların fedakarlığına güvenerek ordu komutanlığını alıp geldim. Önce şunu söyleyeyim ki sizi hizmetlerinize uygun düşecek bir askeri üniforma içinde görmek istiyorum. Rütbenin derecesini siz tayin ediniz. Karar vermek ve emrini almak benim vazifemdir. Refet Bey meselesine gelince İstiklal Mahkemesi'ne verdiğiniz dosyayı geri aldırınız. Bu yargılamanın bırakılmasını rica ederim. Refet Bey sizi daima takdir etmiştir. Size istediğiniz yerde tarziye verecektir. İsmet Bey kulaklarını avucunun içine almış, gözlerini gözlerime dikerek vereceğim cevabı bekliyordu. İltifatına teşekkür ettim. Rütbe meraklısı olmadığımı söyledim. Sırası düşünce zararlı gördüğün bazı vatandaşların, hatta bazı akrabamın idam kararlarını imza ettim. Rütbe alırsam küçülürüm. Ben bu lütfa kuvvetlerinle çalışan subayları layık görürüm dedim. Refet Bey'e gelince o mahkemede beraat etmesine imkan olmayan bir sanık olduğu için dahiliye vekili olması bile doğru değilken nasıl olurmuş da Güney Cephesi Komutanlığı'na gönderilirmiş. Yarın Ankara'ya gideceğim. Dönüşte tekrar bu meseleyi görüşmek isterim. Karargah komutanınızı da uyarmanızı rica ederim. Bu akşam size karşı biraz nezaketsizce hareket etmekliğime o sebep olmuştur. Etem, İsmet Bey'in konuşması tasarladığımı yapmaktan beni vazgeçirdi diyor. Bu tasarladığının ne olduğunu derinleştirmeye hacet yok. Bir müddet sonra Etem'in nasıl bir ruh hali içinde olduğunu Mustafa Kemal Paşa ile Ankara'dan Eskişehir'e geldiği zaman daha iyi anlayacağız. Etem ertesi günü Ankara'ya gitti. Ankara'da bütün nifakçılar etrafını sarmışlar, Etem'i alabildiğine kışkırtmışlardı. Nasıl? Sen Mustafa Kemal'e güvenme dediğimiz vakit bize inanmamıştın. Senin için ne düşündüklerini görüyorsun diyorlardı. Mustafa Kemal'i ise üzgün bulmuştu. Mustafa Kemal, siz Kütahya'dan ayrıldıktan sonra kardeşiniz Tevfik Bey ile cephe komutanı arasında anlaşmazlık artmıştır. Acele Kütahya'ya dönmelisiniz diyordu. Tevfik Bey Kuvayi Seyyare bölgesine gönderilen Kaymakam İbrahim Bey'i komutası altındaki süvari kuvvetiyle birlikte geri göndermişti. Sözde İbrahim Bey Kuvayi Seyyare aleyhine bildiriler dağıtmıştı. Tevfik Bey, bize şerefsizlik isnat eden sizin gibi bir komutanı bundan sonra tanıyamam, sizinle münasebetlerimi kesiyorum diyordu. Tevfik Ankara'da Etem'e de bir telgraf çekerek, gel işi düzelt yoksa ben bu şartlarla bu görevde kalmam, bundan böyle de fesatlık yapanların karargahıma yollanmasını emrettim. Hepsini muhakemesiz ve kayıtsız şartsız idam edeceğim diyordu. Cephe komutanının Kuvayi Seyyare'ye karşı tutumu meydandaydı. Etem bu telgrafı aldığı gece Nazilli'den Demirci Efe kendisini telgraf başına çağırdı. Efe diyordu ki, bundan 2,5 ay önce Konya isyanı üzerine oraya gönderilmiştim. Miralay Refet Bey ile çalıştıktan sonra Nazilli'ye döndüm. Dinlenmeye ihtiyacım olduğundan kendim köyümde kaldım. Kuvvetlerimi cepheye göndermiştim. Konya'dan döndüğümde apaçık görüyorum ki şahsıma karşı entrikalar çevrilmektedir. Yanımdakiler bile bile aleyhime kışkırtılmaktadır. Refet Bey'den dün bir telgraf aldım. Askeri birliklerden birine komuta etmek üzere Konya'ya gel diyor. Benim bulunduğum yer cepheye Konya'dan daha yakın. Sonra ordu birliğine benim komutan olmaklığım ne demek? Ben bunda bir samimilik görmüyorum. Bilmem siz ne dersiniz? Etem şu cevabı verdi. Refet Bey'in istediğini yapıp yapmamak senin bileceğin şey. Onu benden daha iyi tanıman lazım. Yakın vakte kadar sizinle beraber bulunmuştur. İhtiyatlı bulun. Ben de bu meseleyi meclis yoluyla halletmek için Ankara'ya gelmiştim. Fakat mecliste bir şaşkınlık var. Bu uygunsuzluklara tam bir son vermeden Kütahya'ya dönmek zorundayım. Süratle dönüşüm Kuvayi Seyyare ile cephe arasında bir fenalığa meydan vermemek içindir. Refet Bey'i geri aldırmak yoluyla meseleyi halletmek isteyen mebuslar var. Refet Bey İstiklal Mahkemesi'nde sanıktır. Yörük Ali ile aranız nasıldır? Birkaç gün önce bir mektubunu almıştım. Cevap veremedim. Cevabımda size sadık kalmasını tavsiye edeceğim. Her şey yoluna konacağı söylendiği için Kütahya'ya gitti. İsmet Bey Eskişehir'de olmadığından onunla görüşemedi. İngilizler Anadolu'ya asker yollamak ve Yunanlılara yardım niyetinde değildiler. Venizelos Yunanistan'ın kendi ordusuyla İzmir ve Hinterland'ını ele geçirmeye başaracağını söylemişti. Ülke dışındaki Yunan zenginlerinden de büyük yardım görmüştü. Yunan taarruzu yalnız işgal bölgesini genişletmekten ve kuvvetleri yayıp dağıtmaktan başka sonuç vermeyince İngilizler bir barış taarruzuna geçtiler. Padişah Ekim başlarında damat Ferit'i çekerek yerine ihtiyar vezir Tevfik Paşa'yı getirdi. İzzet ve Salih Paşalar da kabinedeydiler. Yeni hükümet Sevr Antlaşması'nı hafifletme ve İngilizlerle anlaşma umudu belirdiğini bildirerek Ankara'yı yumuşatmaya kalkıştı. Uzaktan haberleşme ile sonuç almayınca İzzet ve Salih Paşalar bazı önemli şahsiyetlerle birlikte Mustafa Kemal Paşa ile buluşmak istediler. Mustafa Kemal kendilerini Bilecik'te bulacağını yazdı. Ethem tehlikesi de o aralık durmalı ve Kuvayi Seyyare'nin başı boş bırakılmamalıydı. Mustafa Kemal Kütahya'da Ethem'e şu telgrafı çekti. İstanbul'dan Ankara'ya gelmek üzere yola çıktıkları bildirilen İzzet Paşa heyetinin karşılanması için meclis tarafından bir heyet gönderilmesini ve bu heyet arasında sizinle benim de bulunmaklığımızı arkadaşlar uygun bulduklarından rahatsızlığınıza rağmen hususi trenle Ankara'ya dönmenizi bekliyorum. Atatürk'e göre Ethem ve Tevfik kardeşler isyan etmeye karar vermişlerdi. Cephede Tevfik Bey fırsat aramaktaydı. Ankara'da kardeşi milletvekili Reşit Bey ve Ethem takımı hareketlerini buna göre ayarlıyorlardı. Önce cephe komutanını itibardan ve makamından düşürmek, orduya hakim olmak, ondan sonra meclis havasını lehlerine çevirerek başarıyı tamamlamak lazımdı. Mustafa Kemal cephede ve Ankara'da her türlü tedbirleri aldırdıktan sonra Ethem'i davet etmişti. Sonuna kadar kendilerini yola getirmeye çalışacak, olmazsa son kararını verecekti. Ankara'ya gelen Ethem'i ve kardeşiyle bazı şahsiyetleri yanına alarak önce Eskişehir'e gitmek ve orada İsmet Bey ile buluşarak görüşme açmak istiyordu. Ethem hastalığını ileri sürerek beraber gidemeyeceğini bildirmesi üzerine Doktor Adnan'ı, adı var, yoklamaya gönderdi. O da rahatsızlığının doğru olduğunu söylediyse de Mustafa Kemal ısrar etti. Beraber trene bindiler. Gidenler arasında Kazım Paşa, Özalp ve Celal Bayar'dan başka Ethem'in güvendiği Hacı Şükrü de vardı. Mustafa Kemal diyor ki, "Henüz ben uykudayken tren Eskişehir'e vardı. Daha önce İsmet Bey'in Bilecik'te bulunduğunu öğrenmiştik. Eskişehir'de uyandığım zaman trenin niçin durduğunu sordum. Yaverlerim arkadaşların kahvaltı yapmak üzere istasyon karşısındaki lokantaya gittiklerini ve gelmek üzere olduklarını söylediler. Çabuk gelmeleri için haber yollattım. Birkaç dakika sonra hazırız dediler. Bütün arkadaşların gelip gelmediklerini sordum. Herkes hazırdı ama Ethem ve bir arkadaşı yoktu. Ethem Bey olmaksızın bizim Bilecik'e gitmemizde fayda yoktu. Daha önce ve hususi görüşmemiz lüzumlu olduğundan ben de bir iki istasyon ileri giderek buluştuk." Hikayeyi burada bırakarak Ethem'in anlattığını dinleyelim. Ankara'da trenden inince meclis yakınındaki otelde Hacı Şükrü Bey'in yatağına uzandım. Biraz sonra kabine ve meclis üyelerinden bazıları yoklamaya geldiler. Biraz sonra Mustafa Kemal Paşa ile Doktor Adnan Bey de geldi. Adnan Bey beni muayene etti. ateşimin yüksek olduğunu ve dinlenmem lazım geldiğini söyledi. Mustafa Kemal Paşa ayakta söylenenleri dinliyordu. Bir ara Adnan Bey'e şöyle dediğini işittim. 3-4 saat sonra karşılama heyetiyle biz de hareket etmek zorundayız. O zamana kadar ateşi düşürecek çareler bulunuz. Trende yataklı ve hususi bir yerin Ethem Bey için hazırlanmasını temin ediniz. Gelen heyet herhalde Ethem Bey'i de aramızda görmelidir. Mustafa Kemal Paşa bunları söyledikten sonra ayrılıp gitti. Bu defa paşanın yüzünde bir anormallik gözüme çarpar gibi oldu. Acaba gelen heyete çok mu önem vermekteydi? Yoksa bana karşı içinde kurduklarının bir belirtisi miydi? Bunları düşünecek halde değildim. Adnan Bey'in verdiği ilaç da ateşimi biraz sonra düşürmüştü. Mustafa Kemal Paşa gittikten sonra gelen mebuslar beni uyarıyorlardı. Şahsıma karşı bir şey tasarlandığından şüphe etmek istemiyor gibiydiler. Vakti gelince istasyona giderek Mustafa Kemal Paşa ile buluştuk ve Eskişehir'e doğru hareket ettik. Ethem burada beraber giden heyettekilerin adlarını saymaktadır. Yalnız Kazım Paşa'nın adı eksik. Mustafa Kemal Paşa'nın 50 kişilik sivil bir müfrezesi, benimse 15 kişi kadar adamım ve yaverim vardı. Bunlar ayrı ayrı kompartmanlardaydılar. Mustafa ayakta durarak sağlığımı soruyor, sonra ayrılıp gidiyordu. Yüzünde bana karşı güler yüzlülüğünün samimi olmadığını gösterir, bazı belirtiler görüyorsam da derinliğine varamıyordum. Dik bakışlı gözlerinde sözlerinin zayıflığını okuyordum. Tren güneş doğarken Eskişehir istasyonuna geldi. Trenin burada su gibi ihtiyaçları için bir müddet duracağını tahmin ediyordum. Bilecik'e yetişmek için aceleye lüzum yoktu. Bu sırada trenden inmiş olan yaverim dönüp geldi. Ordudan iki subayın benimle hususi görüşmek istediklerini söyledi. Tren burada 2-3 saat kadar kalacak. Daha iyi dinlenebilmek için şehirdeki makamınıza gitmeniz uygun olmaz mı? Aynı zamanda sizi görmek isteyen subayların ne söylemek istediklerini de öğrenirsiniz dedi. Trenden yanımda gelenlerle birlikte indim. Şehirdeki yerime geldim. Kendi subayım beni görmeye gelenlerin birliklerini ve adlarını haber verdi. Beni neden görmek istediklerini sordum. Şu cevabı verdi. Efendim, Ankara'ya gittiğiniz günden beri ordu birlikleri arasında tertipli değişiklikler var. Dün gece hususi trenle İnönü'nden hücum taburunu Eskişehir'e getirdiler. Aynı zamanda başka bir piyade alayı da Kütahya yolu üzerindeki Porsuk Nehri Köprüsü'ne yakın bir yere yerleştirilmiştir. Çok gizli tutulmak istenen bir faaliyet var. İsmet Bey iki günden beri Bilecik tarafında. Ne olduğu bilinmeyen bu haller karşısında Eskişehir halkı da telaşlı ve heyecanlı. Bazı vefalı ordu subaylarından sızan haberlere göre bu tertiplerin hepsi sizin içindir. Bu iki subay da bu maksatla sizi görmeye ve uyarmaya gelmişler. Bana biraz açıldılar. Söyledikleri benim anlattıklarıma uygun. Kendilerini getireyim, siz de görüşün. İki subayla konuştum. Aldığım bilgilere göre şu kanaati edindim. Ustaca tertiplenen bu tren yolculuğunda herhangi bir noktada çalımına getirebilirlerse, ben ve lüzum olursa az olan adamlarım ortadan kaldırılacaktık. Yolda buna imkan bulunmazsa, Bilecik istasyonuna vardığımızda seçme bir müfreze ben ve yanımdakileri çevirecek, diri olarak teslim olmazsam ölü olarak ele geçirileceğim. Eskişehir'e getirilen taburun vazifesi, halkta ayaklanma olursa onu bastırmak, Porsuk Köprüsü yakınlarına dikilen piyade alayının vazifesi de, kuvayi seyyare Eskişehir üstüne yürürse onu önlemektir. Ben bu bilgileri edindikten sonra işi talihe bırakmayı uygun bulmadım. Hemen güvendiğim arkadaşlarımdan birini odama çağırdım. Şu direktifi verdim. Dikkati çekmeyerek açık göz bir arkadaşı silahsız olarak istasyona gönder. Vazifesi bizi getiren treni göz altında bulundurmak. Mustafa Kemal Paşa ile dışarıdan gelip buluşanları sıkı bir kontrol altında tutmak. Dikkati çekecek küçük bir hal oldu mu hemen bana haber yetiştirmek. İkinci bir arkadaşa da şu emri verdim. Kuvayi seyyariden olup da izinli olarak burada bulunan veya tedavi için gelip de iyileşen güvenilir adamlardan 5-6 kişiyi silahlandırıp buraya getirecek. Bunlar size katılacaklar ve hemen harekete hazır bulunacaksınız. İki arkadaşı salona çıkıp yolladıktan sonra odama döndüm. Kararım şuydu. İstasyona süratle dönmek, Mustafa Kemal'le lazım geldiği gibi görüşmek ve kendisini kapana sıkıştırmak. O sırada heyetten birkaç kişi geliyor. Merak etmişler, hatır sormuşlar ama kaygılı ve düşünceliymişler. Neden Etem trenden indi ve şehrin için geldi diye. Aralarından biri salona giren iki silahlıyı görür. Gözleri vel fecri okuyor der. Etem bu adamdan emindi. Teklif etsem hemen bana katılacaktı diyor. Hacı Şükrü olmalıydı. Heyetten başka biri Mustafa Kemal'den selam getirdiğini ve kendisini beklediğini söyler. Etem istemeksizin bu gelene soğuk davranmıştı. Etrafta gördüklerinden şüphelenen bu kimse heyetten olanlara ''Paşanın bir siparişi var. Ben hemen gideyim siz de gelirsiniz.'' dedi ve gitti. Etem de ziyaretçilere siz de buyurun ben arkanızdan geliyorum dedi. Ve hemen salona çıktı. Bekleyen adamlarına kaç kişisiniz diye sordu. Silahlı olarak 17 kişiyiz cevabını verdiler. Hadi düşelim yola diyerek evden çıktık. İstasyona doğru biraz yürümüştük ki karşıdan birinin koşarak geldiğini gördük. Yaklaşınca tanıdım. Gözcülük vazifesi verdiğim arkadaşımızdı. Nefes nefeseydi. Sormaya vakit bırakmadan söyledi. Tren hareket etti. Heyet yetişti mi? Hayır efendim, istasyona geldilerse de binemediler. Kontrole gelen ve bir ısmarlama bahane eden tam vaktinde haber ulaştırmış olmalıydı. Belli ki Etem büyük bir şaşkınlık içindeydi. İstasyonda treni ve Mustafa Kemal'i bulsaydı ne yapacaktı? Mustafa Kemal'in de hazırlıklı olduğuna şüphe yoktu. Etem'in kendi ağzıyla da anlattığı ikinci hesaplaşma atılışıdır bu. Birincisini Mustafa Kemal'den dinlemiştim. O da bir istasyonda fakat ayrı şartlar altında geçmiştir. Mustafa Kemal henüz Ankara istasyonundaki evdeydi. Rahatsız olduğu için odasında yattığı sırada Etem ve kardeşinin gelmek üzere olduğunu haber vermişler. Etem'in Mustafa Kemal'i başlarından atmak isteyenlerce iyiden iyiye doldurulduğu günlerdeydi. Mustafa Kemal, Etem'le kardeşi odama geldikleri vakit penceremden görülecek gibi evin etrafına askerle sarınız emrini verir ve tabancası yastığının altında soğukkanlılıkla bekler. Etem kapıya ve merdiven basamaklarına adamlarını koyarak odaya girer. Yatağımdan yarı doğruldum. Tüfekleriyle gelip karşımda oturdular. Mecliste çok dedikodu varmış. Dış ve iç politika iyi gitmiyormuş. Bunun sonu ne olacakmış? Ağır ağır tavrımı bozmadan kendilerine iç ve dış durum üzerine düşündüklerimi söylemeye koyuldum. O sırada dışarıdan sarıldıklarını da görmüşlerdi. Kardeşi Etem'e Çerkezce bir şeyler söyledi. Benimle konuştuklarından hoşnut kalmış gibi görünerek gittiler.